Ayrım 7.
İşte asıl kadın, kuvvet, hayat, can, kan. Naş, naş, çarigrat, naş. Ne sesi ya Rabbi, sanki billur. Karlı tepelerdeki donmuş kaynaklardan taşarak, güneş girmeyen ormanları tarayan, gizli bir ırmağın çağaltısı kadar saf. Dikkat ediyorum, tuvaleti daima tam. Saçları daima taralı. Esvap daima aynı. Tahayyülü sırtımda sıcak ürpermeler gezdiren, İri fırlak göğüslerini, dar cepkeni taşıracakmış gibi sıkıyor. Önündeki kırmızı yünden püsküllü örtüde bir başka letafet var. Şubat 1319-1904. Söylediği hava ne uzun, ne galeyanlı şey. Şüphesiz bir aşk bestesi. Ben yalnız nakaratının güftesini öğrenebildim. Naş, naş, çarigrat, naş. Mavi ateş gözlerini bana dikerek bu nakaratı tekrarlarken, tığlarını çorabının üzerine bırakıyor, uçları ince parmaklarıyla sanki o görünmez bir kalbi sıkıyor gibi duran, yarım kapalı, kuvvetli kadın pençesiyle taraçanın parmaklığına vurarak tempo tutuyor. Naş, naş, çarigrad naş. Naşların öyle haris, öyle canlı, öyle aşık, öyle kızgın bir uzanışı var ki, ruhtan daha derin bir yerden geliyor. Sanki masivanın ötesinden aksediyor. Kim bilir bu naş ne demek? Hep bana bakarak tekrarlamasına bakılırsa bir hitap olmalı. Seni çok seviyorum, senin için ölüyorum demek olmalı. Yahut da bunlara yakın bir şey. Kaç defa müfrezedeki Bulgarca bilen iştipli Hüsnü Onbaşı'yı çağırıp sormak aklıma geldi. Lakin bu Onbaşı, Hinoğlu Hin. Kendisine aşık şarkısı tercüme ettirdiğimi yüz bulur, sonra ona astarını nereden bulup vermeli. Bu heyecan verici şarkının ezberleyemediğim diğer kıtalarından, kulağıma pek yabancı olmayan Balkan, Şıpka, Maritsa kelimeleri geçiyor. O halde Rus yahut İtalyan musikisinden çalma bir şey değil. Hayalimle, tahminimle şöyle tercüme ediyorum. Seni çok seviyorum, seni çok seviyorum. Balkanlardan, Şıpka'dan aşıp geldim sana. Meriç bak olamadı bir set yoluma. Seni çok seviyorum, seni çok seviyorum. Sanki sahiden Bulgarca biliyor da güfteyi kelime kelime Türkçe'ye çeviriyormuşum gibi içimde bir emniyet var. O Bulgarca, naş naş, çarigrad naş diye çağırmaya başlarken ben de tahminen yaptığım tercümeyi onun bestesine uydurarak mırıldanıyorum. Bu ne tatlı, ne haris bir muşakka oluyor. Uzaktan uzağa, şehvet dolu bir eflatonilik. Şubat 1319-1904. Bu sabah hava pek sisliydi. Rüyamda kızı gördüm. Ucu ince parmaklı kuvvetli elini göğsüme sokuyor, sanki çarpmayan kalbimi sıkıyordu. Ben boynuna sarılmak isterken bir hayal gibi silindi. Hatta uykuda bile gördüğüm şeyin bir rüya olduğunu idrak ediyorum. Kalkar kalkmaz pencereye koştum. Avlu ile ahırın arasını hafif beyaz bir duman kaplamıştı. Taraçada onun bedi hayalini gördüm. Vazıh bir gölge gibi fark olunuyordu. Uyandığımı uyanır uyanmaz kendisini hatırladığımı anlatmak için yine ıslıkla Pirodori Viera'yı çalacaktım. Aklıma başka bir şey geldi. Bir sürpriz. Onun havasını söylemek. Tıpkı onun ahengini taklit ederek, sesimi incelterek bağırdım. Naş, naş, çarigrad, naş. Duman içindeki gölge kımırdandı. Sanki birdenbire vücut oldu. Ellerini bana uzattı. Bravo, bravo diye bağırdı. Hemen öbür kıtalarını söylemeye başladı. Duman çekilinceye kadar susmadı. Duman çekilince onunla çoktan dargınmışız da yeni barışmışız gibi birbirimize gülümsedik. Başını sallıyor, hararetli, muhabbet işaretleri yapıyordu. Ben ceza kanunnamesini tamamıyla unuttum. O ne yaptıysa ben de yaptım. Acaba şu avluyu, şu alçak duvarı bir gün aşacak mıyım? Aramızdaki mesafe 15 metre. 9 Mart 1920-1904. Bugün Pirveliçe'ye dönmek için tabur kumandanımdan emir aldım. Gelen posta neferinden öğrendim ki Alayca Manastır'a gidiyormuşuz. Elveda ey daha ismini bilmediğim fakat ruhunu anladığım güzel kız. Bir ay ne çabuk geçti. Velev böyle uzaktan uzağa sırf hayali bir aşkı olsun duymayanlar ne bedbahtırlar. Hayat acı bir ilaç, aşk onun içine katılmış bir şeker. Vay şekersiz bu ilacı içmeye kalkanların haline. Pirveliçe'de 2 aydır Ries içinde çırpınıyordum. Uzak istikbal hülyaları dimağımı dolduruyor, ağırlaştırıyor, beni rahatsız ediyordu. İşte burada güzel bir ses, hoş bir nakarat hayalimi doldurdu. 15 metrelik bir mesafeden dürbünümle en ince ainatını gördüğüm canlı bir heykel ruhumda bedi kıyametler kopardı. Günlerin, saatlerin nasıl geçtiklerini duymadım bile. Şimdi buraya dün gelmiş gibiyim. Bir aydır ancak 3 defa dışarı çıktım. O da neferlere erzak mübayası içindi. Hep odada oturduğuma bir hastalık kulpu takmıştım. Çavuşa akşam tembihini verirken, "Gece yattığınız yerin pencere kapaklarını iyice örtünüz, hastalanırsınız." İşte ben bir kere pencereyi açtım, nezleden kurtulamıyorum yalanını atıyordum. Halbuki bir ay içinde gündüzleri hiç pencereyi kapamadım. Odanın içinde kaputumla oturuyordum. "Yarın öğleden evvel hareket ediyoruz." Çavuşa hazırlık emrini verdim. Bu gece son. Pencerenin içine, benden evvel geçenlerin yazılarına ben de bir şey ilave edeceğim. Ama ne? Daha bunu bulamadım. Naş, naş, çarigürat naş. İşte bu satırları karalarken yine iri kız masum aşkımızın müşterek namesini tekrarlıyor. Acaba benim yarın gideceğimi, bir daha kendisini ebediyen görmemek üzere gideceğimi bilse? Bir aydır bu aşk feryadını, bu dağların sarf rüzgarları kadar geniş, kuvvetli, engin feryadı beraber dinledik. Ben güzelliği tıpkı sarayın en güzellerini beğenmeyen, nihayet bütün memleketi arattırarak buldurduğu 2 metre boyunda deve benzer Ermeni kızını kendisine baş kadın yapan Sultan İbrahim gibi anlıyorum. Güzellik, irilik demek, sıhhat demek, can demek, kan demek. Böyle iri, güzel, canlı bir kızın Babina gibi bir köyden ziyade bir taş yığınına benzeyen Akim Dağ tepelerinde kalması ne yazık. Ona yarın giderken bir yadigar bırakmak istiyorum. Bavulumda açılmamış küçük bir şişe kolonya var. Onu göndereceğim. Fakat kiminle? Ev sahibi pek mutasip. Belki çırağı kandıracağım. Hareket etmezden 10 dakika evvel yollayacağım. Ben köyden çıkarken yahut çıktıktan sonra hediyemi alacak. Ne reddedebilecek ne de teşekkür. Pencerenin içine Latin harfleriyle onunla bir aydır beraber söylediğimiz şarkının nakaratını yazdım. Bir gün benim gibi bu yazıları okumaya kalkanların içinde bir Bulgarca bilen bulunursa burada bir aşk rüyası görüldüğünü anlar. Zaten başka ne yazsam ruhumun sergüzeştiğini bu 4 kelime kadar asla ifade edemez. Naş naş, çarigürat naş. 11 Mart 1320, 1904, Pirbeliçe. Viran Nahiye Müdürlüğü'nün üst katında şu küçük pis odada bir haftadır yatıyorum. Tabur şimdi manastırda. Hizmet neferiyle beni burada bıraktılar. Bilmem iyi olacak mıyım? Fakat ruhum ebediyen yaralı, ebediyen hasta, ebediyen sakat kalacak. Evet, ne büyük bir buhran geçirdim. İnsan olmadığımı, hayvandan farksız bir budala, bir ahmak, bir sefil olduğumu birdenbire anlamak, öldürüp de yaşar gibi bırakan bir cehennem yıldırımı gibi beni yere serdi. Bu an sanki herkes, her seda, hatta yalnızlığım, şu dinmeden eserek kırık camlara yapıştırılmış kağıtları öttüren sert rüzgar, Pirbeliçe deresinin bu gece gündüz susmayan şırıltısı bana, "Ey şehvetten başka düşüncesi olmayan hayvan!" diye haykırıyor. İnsanın hayvandan farkı ne? Mukaddes, âli, yüksek bir fikre sahip olması değil mi? İşte anladım. Ben de şimdiye kadar böyle insani bir fikir yokmuş. Her şeyi uzviyetimle tadarak, şehvetimin hayaliyle sezerek, hayvani temayüllerimle arzu ederek yaşamışım. 20 yaşına girdiğim bugün feci hakikati duymak ne acı. Erkan-ı harp olmak için bütün gençliğimi dolduran bir hırstı. Niçin? Yazacağım işte. Evet, utanmadan, sıkılmadan yazacağım işte. Çabuk terfi etmek, yüksek mevkilere geçmek, güzel İstanbul'da zevk içinde, eğlence içinde yaşamak, çok iyi yemek, çok iyi içmek, çok iyi giyinmek, zengin bir izdivaç avlamak, çabucacık paşa olmak, Avrupa'da ateşe militerlikle keyif yetiştirerek ömür sürmek için değil mi? Evet, işte hep bunlar için. Tabiye, coğrafyayı askeri, istikam kitaplarının sahifelerini ezberlerken satırların arasında yorulan gözlerime görünen mevut adam bunlardı. Erkan-ı harp olamayınca mabedi başına yıkılmış haris bir zahit gibi ezildim. Ümidim kalmadı. Mihaniki bir vazife mecburiyetiyle ruhsuz bir makine gibi harekete başladım. Etrafım kalın bir yeis bulutuyla kaplıydı. Huşunetim artmıştı. Kime kızsam onu hemen öldürüvermeyi, sonra memnun olmadığım memleketten kaçıp uzaklaşmayı düşünüyordum. Babina'da ihtiyar meyhanecinin evinde geçirdiğim bir ay içinde bu bulut yırtıldı. 15 metrelik geçilmez bir mesafe ile ceza kanunnamesinin hatırası sayesinde eflatuni kalan bir şehvet buhranı son dakikada bana hakikatimi öğretti. Babina'dan hareket günü sabahleyin erkenden kalktım. Neferleri yoklama ettim. Çorbalarını içirttim. Saat 4'te hepsini yola çıkarttım. Yavaş yavaş gidiniz. Ben arkanızdan yetişirim dedim. Velenselerimi, bavulumu taşıyacak beygirle atımı meyhanenin önüne getirttim. Hizmetçimle silahlı mekareciden başka köyde asker kalmamıştı. Meyhaneci ile hesabı kestim. Sonra yukarı çıktım. Pencereye koştum. Taraçada kız yoktu. Naş, naş, çarigrat naş diye ıslık çalmaya başladım, görünmedi. Bu nakaratı ağzımla belki 10 defa tekrarladım. Meyhanecinin çırağı içeri girdi. Aşağıdan ustası göndermiş, hizmet için. Bavulla velenseleri sırtına yükledim. Yine gel dedim. Kolonya şişesini çıkartmıştım. Çocuk gelince kolundan tuttum. Pencerenin kenarına götürdüm. Gelip geçen askerle alışveriş ede ede Türkçe söylenin biraz anlıyordu. Taraçalı evi gösterdim, sordum. Burada bir kız var, biliyor musun? Uzun yağlı saçlı, büyük kafasını salladı. Rada diye güldü. Rada mı? Ha. Pekala, işte sana bir çeyrek. Biliyorsun ben artık gidiyorum. Ona çok selam söyle, bu şişeyi ver. Hı. Ama doğru söyle. Sonra vermediğini anlarsam seni gebertirim. Yok, vereceğim. Hadi ver ha. Bana iyice emniyet vermek için kirli sıska elleriyle bir daha çıkardı. Hı hı, vereceğim diye tekrar başını salladı, çıktı. Eğilmiş çizmelerime mahmuzlarımı takıyordum. Galiba veda resmini ifa etmek fikriyle ihtiyar meyhaneci içeri girdi. Bir aydır bu odaya ilk girişiydi. Ben ayaktaydım. Teklifsizce ocağın kenarına çöktü. Benden çok memnundu. Kendisine gayet nazik davranmıştım. Laf olsun diye sordum. Saat kaç? 5'i geçiyor. Mekareyi yüklettiler mi? Yüklettiler, hazır. Ben de hazırlandım. Hava bozuk ama. Ne yapalım, emir bu çorbacı. Artık Rada'ya da veda edemeyecektim. Tam gideceğim gün böyle kaybolması ne aksiydi? Tekrar sordum. Çorbacı, bugün bir yoğurtunuz var mı? Yok. Acaba nereye gitmişti? Kulaklarımda şarkısının nakaratı çınlıyordu. Hayalimde tercüme ettiğim bu oynak aşk neşidesinin güftesini gider ayak şu ihtiyara tercüme ettirmek fikri birdenbire zihnimi sarstı. Vaktiyle şehirde oturduğu için güzel Türkçe biliyordu. Bu şarkının Bulgarcasıyla Türkçesini defterime bir hatıra almak üzere yazacaktım. Naş, naş, çarigrat, naş ne demek çorbacı dedim. İhtiyarın beti benzesi oldu. Küçük sönük gözleri parladı. Çamurlaşmış bir tahta parçasına benzeyen kirli elini bir şeyi protesto eder gibi havaya kaldırdı. Haşa, efendim, dedi. Bizim köyümüzde bunu kimse söyleyemez. Biz bunu kabul etmeyiz. Anlamadım, tekrar sordum. Canım, niçin? Biz kabul etmeyiz. Buranın ahalisi hep namusludur. Yine anlamadım. Lirik bir aşk neşidesi gibi dinlediğim, söylediğim bu latif şarkının acaba müstehcen, ayıp, namusa muhalif kaba bir güftesi mi vardı? Pencerenin dışarısını göstererek, şu komşunun kızını nasıl bilirsin çorbacı dedim. Hangisini? Rada'yı. Onu bilmem ama babası iyi adam değildi. Nasıl iyi adam değildi? Kilisede papazken kalktı bir gün komite oldu. Geçen sene Velmifçe'de vuruldu. Hayalimde seni seviyorum diye tercüme ettiğim naş naş çarigradın naşı manası kim bilir ne kadar müstehcendi ki bu köylü namusa muhalif sayıyordu. Ayıp olsa da söyle canım zararı yok haydi diye tutturdum. Merak ediyordum. İhtiyar köylü ızdırap çekiyor, Türkçe bir kelime bulmak için kıvranıyordu. Hadi söyle, naş naş ne demek? Şey, efendim. Ne canım? Bizim olacak, bizim olacak demek. Ne bizim olacak? Şey, ne canım söyle be diye kızdım. Herif ezildi, büzüldü. Terlemiş gibi alnını elinin tersiyle sildi. Yere bakarak kekeledi. Çarigrat dedi. Çarigrat ne? İstanbul. Öyle fena oldum ki hiç sesimi çıkarmadım. İsi tavana bakarak kaputumun düğmelerini iliklemeye başladım. Benim bozulduğumu, sarardığımı, buz gibi donuverdiğimi gören ihtiyar da idam hükmünü dinleyecek bir mücrim gibi korka korka ayağa kalktı. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilmiyordum. Gözlerim kararıyor, kulaklarım uğulduyordu. Bizim olacak, bizim olacak, İstanbul bizim olacak. Ben ona neler düşünerek bakıyordum, o bana ne söylüyordu? O benim için en büyük bir küfür ederken ben, Türk zabiti, onun iri vücudundan, mavi ateş gözlerinden, geniş kalçalarından, şu ellerinden başka bir şey görmüyor, ettiği ağır küfrü tatlı bir aşk neşidesi sanıyor, hatta nakaratını onunla beraber bir ağızdan tekrarlıyordum. Kalbim yırtılmış gibi acıyordu, dizlerim ağrıdı, bileklerim karıncalandı, dudaklarım, yanaklarım titremeye başladı. İhtiyar meyhaneci halimden ürküyor, hiç yüzüme bakamıyordu. Sendeleyerek kapıya doğru yürüdüm. Karanlık merdivenden inerken haberim olmadan ruhuma, vicdanıma vurulmuş zehirli bir kamçının öldürücü şakırtısını şimdi bütün vuzuhuyla duyuyor gibi oluyordum. Naş, naş, Çarigrad naş. Evet, hiç şüphesiz benim ahmak, şehvetten başka bir şey düşünmez, bir şeyden anlamaz, budala genç zabitin hediyesini şimdi almıştı. Taraça'dan yalnız bana değil, bütün milletime karşı savrulan o cesur, metin, o azimkar küfrüyle teşekkür ediyordu. Dükkandan dar çıktım. Meyhanecinin söylediklerini işitmiyordum. Hava hakikaten pek bozuktu. Donduran, buz kesen bir rüzgar esiyordu. Atıma bindim. Beynim tutuşuyor, vücudum yanıyordu. Kaputumun, ceketimin önünü çözdüm. Fesimi arkaya attım. Atımı dört nala kaldırdım. Dik yollardan, dar uçurumlardan, sakin ormanların içinden geçtim. Mekkârecimle hademem geride kalmışlardı. Müfreze ile kuşsuz ormanların içinde keşke bir çeteye rast gelseydim. Keşke beni öldürselerdi. Kendime karşı duyduğum nefret, vicdanımdaki ateşten azap beni eritiyordu. Akşama doğru Pirbeliçe'ye geldiğim vakit tabur kumandanıma tekmil vermeye gidemeyecek kadar başım ağrıyordu. O gece hararetim 40 dereceye geçti. Ertesi gün yataktan kalkamadım. Doktor, fena halde soğuk almışsın dedi. Tabur yola düzülmek için çadırlarını yıkarken beni bu odaya çıkardılar. İşte bir haftadır yatıyorum. İşte bir haftadır Vermefçe ormanlarında kendince mukaddes bir fikir için ölen komite papazının o cesur kızıyla aramdaki farkı düşünerek yatıyorum. İşte bir haftadır. Hürriyet bayrakları. O akşam Demirhisar'dan Cumayi Bala'ya geç ve yorgun gelmiştim. Gündüz hava pek sıcaktı. Baş ağrısı bana eski ve pis otelin aç tahta kurularını bile duyurmadı. Fakat sabahleyin zurna ve davul seslerine karışan naralar, türküler beni uyandırdı. Gözlerimi açtım. Tozlu ve soluk kırmızı perdelerden yıkıcı bir güneş taşıyor, bütün odayı dolduruyordu. Gerinirken yalancı inkılabımızın, bu kansız ve hakikati ancak manasız alkış tufanlarından ibaret olan zavallı Düzme Türk İnkılabı'nın ikinci senesi olduğunu hatırladım. Evet, bugün milli bir bayramdı. Lakin acaba hangi milletin bayramı diye düşünürken kalktım. Pencereye yaklaştım. Dışarıda karmakarışık bir kalabalık dalgalanarak, kaynaşarak akıp gidiyordu. Karşıki çürük tahta peykeli ulah, Bulgar dükkanları açıktı. Sahipleri bu diyara yeni gelmiş hakim yabancılar gibi önlerinden geçen sırma cepkenli Türk delikanlılarına gülümseyerek bakıyorlardı. Bu 10 Temmuz olayı, bu nümayiş hakikaten seyre layıktı. Yüzümü yıkamayı sonraya bırakarak sandalyeyi çektim. Camı açtım ve oturdum. Biraz ileride Yahudi'nin kızlı kahvesindeki gramofon bu hareket ve nümayişlerden haberi varmış da o da gürültülere karışmak istiyormuş gibi bütün kuvvetiyle eskisinden ziyade bir gürültü çıkararak haykırıyor, uzaktan el şakırtılarıyla, yaşasın feryatlarıyla bir mızıka sesi yaklaşıyordu. Cumayi Bala piyade alayından bir müfreze, tebrik için hükümete gidiyordu. Binbaşı, kır saçlı, esmer ve saf çehreli bir adam, beyaz atının üzerinde şaşırmış bir gelin gibi sallanarak ve önüne bakarak gidiyor, arkasından dörder dörder gelen ezeli acemiler amirleri gibi önlerine bakarak mızıkanın çaldığı, ordumuz etti yemin, titredi hakü zemin parçasını tekrarlayarak geçiyorlardı. Ondan sonra sırmalı Türk esvapları giymiş genç ve fazla sarı bir bey, bir sürü genç arkadaşlarıyla büyük bir muzafferiyetten dönüyormuş gibi kabararak askerleri takip etti. Onların arkasından da çingenelerden ve sefillerden mürekkep diğer bir sürü. Sonra büyük ve kırmızı bir bayrak göründü. Üzerinde üstünlü, esreli bir takım yazılar vardı ki okuyamıyordum. Bayrağın etrafında birçok sarıklı kafalar, büyük ve garip dev papatyalar gibi dalgalanıyor, arkadan haki esvaplı ikişer olmuş rüştiye çocukları bağırışarak kaynaşıyorlardı. Tutturdukları "Arş ileri, arş ileri, alalım düşmandan eski yerleri" nakaratını o kadar candan ve gönülden haykırıyorlardı ki, önümden geçtikçe hepsinin zayıf boyunlarında ince damarcıklarının şiştiğini, feslerinin altından kırmızı terler aktığını görüyordum. Bu nümayiş akıntısı belki de yarım saatten ziyade sürdü. Afyonunu fazla kaşırmış bir derviş gibi dalmış gitmiştim. Vatanımın, Türkiye'nin bu mutlaka öleceğine iman edilen hasta adamın hayatını düşünüyor, yeise pek benzeyen acı bir hisle bütün zihniyetimin büzüldüğünü, işlemez bir hale geldiğini duyuyordum. Odanın kapısı açıldı. Rümötelci atlarımızın hazır olduğunu söyledi. Razlık'a gidecektim. Demek bu geceki milli şenliği orada görecektim. Hemen giyindim. Giyinirken otelcinin getirdiği sütlü kahveyi bir yudumda içtim. Tekrar deminki garip, mahzun dalgama bürünmüştüm. Bir saat sonra papaz bayırına çıkan dik yokuşu tırmanıyordum. Atımdan inmiştim. Hava çok güzeldi. Gökte ufak bir duman bile yoktu. Sırtlarda beyaz hudut kuleleri parlıyor, hafif bir rüzgar estikçe sanki güneşin sıcağını arttırıyordu. Bu sel yarıntısının içinde yürüdüm. İrili ufaklı taşlar ayaklarımı acıtıyor, atların yürümesine mani oluyordu. Buralarda hiç yol yoktu, hatta bir keçi yolu bile. Etrafıma bakıyordum. Gördüğüm yerler, küçükken coğrafya kitaplarında o kadar ehemmiyetle okuyarak tahayyül ettiğimiz o mahut portakala benzeyen arzı hiç andırmıyordu. Sanki üzerinde insan ve hayvan yaşamayan bir kürenin, mesela önmüş ve dolmuş denilen ayın bir köşesindeydim. Taşlar, taşlar, taşlar, sarı ve akim topraklar, cılız ve sıska ağaçlar, çalılar, çalılıklar, yine çalılıklar. Yalnız telgraf direkleri bu iklimlerden, vaktiyle yanılıp da bir kerecik geçmiş zannolunan medeniyet heyyulasının belirsiz izlerinde dikilmiş, büyük ve öksüz tacip işaretleri gibi yükseliyor, onun kaçtığı ormanlı ufuklara doğru birbiri arkasına sıralanıp gidiyordu. Ve yolcular hep bu güneş, soğuk, rüzgar, tipi ve kar altında kapkara olmuş ölü direklerin dibinde gidiyorlardı. İyice terledikten ve nefesim kesildikten sonra tepeye çıktım. Dinlenmek için duracaktım. Biraz ileride bir atlı gördüm. Esvabından, kılıcının parıltısından bir zabit olduğunu anladım. O da yere inmiş dinleniyor ve tabakasından sigara sarıyordu. Yanına gittim. Türkiye'de takdim ve takaddüme hacet yoktur. Bu teklifsizliğimizi çok sever, çok samimi bulurum. Selam verdim. Nereye gittiğini sordum. Gülümseyerek cevap verdi. Razlık efendim, siz, ben de. O halde beraber gideriz. Bu esmerce, orta boylu, güzel bir mülazımdı. Geniş ve dolgun omuzlarının üstündeki büyük ve dik başı, iri ve siyah gözlerinin mahmurluğu, siklerde kırbaçla ahlakı bozulmuş esir kapranların acıklı sükununu hatırlatıyordu. Konuşmaya başladık. Bütün Türk zabitleri gibi kendi malumatına ve mantığına pek büyük bir ehemmiyet veriyor, münakaşa için fırsat arıyordu. Orada bir taşın üzerine oturduk. Sigaralarımızı yaktık. Öteden biriden bahsi politikadan açtık. Ben 10 Temmuz'un buralarda bire takdir olunduğunu söyledim. Mülazım hayretime canı sıkılmış gibi, "Aa, ne diyorsunuz? 10 Temmuz'u takdir etmemek," dedi. "Bu da laf mı? Bu bizim en büyük, en şanlı, en âli bir günümüz. En mukaddes milli bayramımız. Keşke 3 gün olsaydı. Çünkü bir gün bir gece pek az." "Demek 10 Temmuz'a bu kadar ehemmiyet veriyorsunuz." İddialarının aksini söyleyerek asabi münakaşıcıları kızdırmak hoşuma gittiğinden ilave ettim. "Hem bu nasıl bir milli bayram? Hangi milletin bayramı?" "Osmanlı milletinin." "Osmanlı milleti demekle Türkleri mi kastediyorsunuz?"